Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 23.
Zavallı çocuk, anısını, babasını ve büyük babasını kazada yitirmiş olduğunu maalesef bir polis memurunun gayretkeşliği sayesinde öğrenmişmiş. Ama şaşılacak kadar soğukkanlı görünüyormuş. Çocuk değil mi? Kazayı öğrenince ilk sorduğu köpeği olmuş. Sanki köpeğinin ölümüne anasının babasının ölümünden çok üzülmüş gibiymiş. Çocuktan yana Cahit Bey'in içi rahat olsunmuş. Karısıyla büyük kızı oğlancağızla meşgul oluyorlarmış. Sonra rotaryenlerden arkadaşı olan başhekime ricada bulunarak Sevin Hanım'ın özel bir odaya alınmasını sağlamış. Cenazeleri morga kaldırtmış. Cebeci Asri mezarlığından yer ayrılmasını sağlamak için de belediye meclisindeki dostlarını harekete geçirmiş. Büyük hanımın cenazelerin Maltepe Camii'nden mi yoksa Hacı Bayram Camii'nden mi kaldırılmasını yeğleyeceğini bilemediği için bu konuda henüz girişimde bulunmamış. Bilindiği gibi önemli kimselerin cenazeleri Maltepe'den kaldırılıyor. Ama dindar kişiler Hacı Bayram Camii'ni yeğliyorlar diyordu. İsterseniz Kocatepe Camii'ni de ayarlayabiliriz. Yalnız kararınızı lütfen hemen bildirin ki gazetelere ona göre ilan verelim. Şu ya da bu cami olmuş umurunda değildi Cahit'in. Yengemin şu anda bunları düşünecek halde olduğunu sanmıyorum dedi. Siz mümkünse Salih Bey'in akrabaları ile temasa geçin. Herhalde uzak ya da yakın birileri vardır. Onlara sorun. Bölge müdürü Cahit'i hastaneye bırakıp döndü. Cahit, Sevin'i başı ve kolu sargılı olmasına ve kolunda serum takılı olmasına karşın yatağında yarı oturur durumda, tansiyonunu ölçmekte olan hasta bakıcıyla konuşurken görünce bayağı şaşırdı. Nöbetçi hekimin şoktan henüz çıkmadı demesini komadan çıkmadı diye algılamıştı ve onu bir anlamda ölüm döşeğinde bulacağını düşünmüştü. Gerçi rengi sapsarıydı genç kızın. Bir gecede o güzelim gözleri iyice çukura kaçmış, bakışlarına bir tuhaf durgunluk gelmişti. Ama kapıda Cahit'i görür görmez birden canlandı. Yerinden kalkmak ister gibi bir hareket yaptı. Cahit elindeki buketi yatağın üstüne adeta fırlatarak hızla yürüdü. Hasta bakıcıyı kenara iterek onu kolların arasına aldı. Sıkı sıkı bağrına bastırdı. Ne söylediğinin kendisinin de farkında olmayarak "Geçti canım, başın sağ olsun canım, duyar duymaz hemen geldim." diye bir şeyler mırıldandı. Hasta bakıcı tansiyon aygıtını ustalıkla Sevin'in kolundan çıkararak gözden kayboldu. Sevin kendisini bütünüyle Cahit'in kollarına bırakmış, hıçkırarak ağlıyordu. Hepsini yitirdim. Bir anda. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. Babam, abim, Zühal, Eliza, hepsi gitti. Cahit hiç beklemediği bir biçimde etkilenmişti Sevin'in halinden. Onun da gözleri dolmuştu. İlk anda adet yerini bulsun diye kolların arasına almışken, şimdi neredeyse soluğunu kesecekmiş gibi içten bir sıcaklıkla bağrına bastırıyordu onu. Hayatta Metin'den başka kimsem kalmadı diyordu Sevin. Beni neden saymıyorsun diyordu Cahit. Ben her zaman yanındayım. Yengemi de unutma. Bizler senin aileniz. Bunları söylerken söylediklerine inanıyordu. Yapmacık değildi ilgisi. Birbirlerine sarılmış durumda karşılıklı iç çekerek belki daha uzunca bir süre kalabilirlerdi ama hasta bakıcıdan haberi almış olan kat nöbetçisi genç hekim telaşla içeri girdi. Cahit'in kimliği hakkında uyarılmış olmalıydı ki çok yumuşak bir sesle "Hastamızı yormayalım." diyerek araya girdi. "Şimdi bir iğnemiz var. Biraz dinlensinler." Cahit, Sevin'in çaresiz, umutsuz bakışları altında üzüntüyle çıktı odadan. Doktor da hemen arkasından geldi. "Yanılmıyorsam siz Sevin Hanım'ın nişanlısı Cahit Bey olmalısınız." "Evet. Başhekim Bey sizden söz etti bana. Nedir durum?" "Sizden bir şey gizleyecek değilim. Dosyasını inceledim. Dün gece hemen hemen bütün incelemeler yapılmış. Sevin Hanım'ın durumu maalesef pek iyi görünmüyor. şiddetli çarpma sonucu kafatasında bir çatlak olduğu sanılıyor. Kolundaki kırık önemli değil ama bel kemiğinde de önemlice bir zedelenme olduğu düşünülüyor. Cahit, kaygılı, sabırsız bir edayla sözünü kesti doktorun. Bu kadar şeyi birkaç saat içinde nasıl saptayabildiniz? Burası özellikle trafik kazaları konusunda uzman bir hastane, unutmayın. Kaldı ki size en doğru bilgiyi daha sonra hoca verecektir. Cahit, genç doktoru kızdırdığını düşünerek hemen sesini yumuşattı. Telaşımı hoş görün, dedi. Düşünün ki daha dün bu saatlerde İstanbul'da onunla yakın gelecekteki birlikteliğimiz için düşler kuruyorduk. Bu benim için de büyük bir şok oldu. Yani şimdi bu söylediğiniz bulgular ne anlama geliyor? Bana siz söyleyemez misiniz? Şu anda maalesef Sevin Hanım'ın ayakları tutmuyor. Bunu hiç beklemiyordu Cahit. Ne demek? Diye kekeledi. Ne diyorsunuz doktor? Tabii, bu durumun nedenleri hakkında henüz kesin bir kanı yok. Belki de çok geçici bir kısmi felç halidir. Arıza beyinden ya da omurilikten kaynaklanıyor olabilir. Belki de tamamen psikolojik bir tutukluk söz konusudur. Psikolojik mi? Orada devler arabanın içinde yardım gelinceye kadar tüm yakınlarının kanlar içinde can vermelerine tanık olmuş. Onu bulduklarında durmadan köpeğini sayıklıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bundan çok daha hafif ruhsal travmaların neden olabileceği bedensel bozuklukları tahmin edemezsiniz. Tıpta her gün yeni yeni şeyler keşfediliyor ama insan ruhunu anlamaktan henüz çok uzağız. Cahit duraksadı. Yavaş bir sesle, ''Para sorunumuz yok.'' dedi. ''Avrupa, Amerika ya da herhangi bir başka yerde yapılacak bir şey varsa...'' Genç doktor belli belirsiz gülümsedi. ''Bu kadar aceleci olmayın.'' dedi. ''Hele tam olarak bir tanı konsun. Tabii siz bilirsiniz. Benim söyleyebileceğim tek şey, Sevin Hanım için şu anda yaşamsal bir tehlikenin bulunmadığı.'' ''Peki, neden ne olursa olsun, sizce bu felç hali düzelebilir mi? Buna benim yanıt vermemi beklemeyin. Her şey olabilir. Bir süre sonra ip atlayıp dans ettiğini görürsem hiç şaşmam.'' Cahit düşünceli düşünceli, ''Herhalde biliyorsunuz.'' dedi. ''İstanbul'da büyük bir şirketler topluluğunu yönetiyorum. Uzun süre işimin başından ayrılamam. Sevin'in de Ankara'da küçük yeğeninden başka yakın akrabası yok bildiğime göre. Bu bakımdan acaba...'' Doktor omzunu silkti. ''Onu İstanbul'a götürmek istiyorsanız, tabii bu mümkün, bana sorarsanız. Ama yine de sanırım bir süre burada kalması gerekir. Bu gibi durumlarda hastanın vakitsiz olarak yerinden oynatılması kötü sonuçlar verebilir. Ne kadar yani? 3-4 hafta sürebilir. Bu arada refakatçi isterseniz size yardımcı olabilirim. Sevin'in büyük annesi yarın burada olacak ama tabii yaşlı kadın, hem o da fazla kalamaz. Yanında bir kız da geliyor ama kız bu işlerden anlamaz. Eğer işinin ehli bir hasta bakıcı ayarlanabilirse çok memnun olurum. O zaman sorun yok, ben ilgilenirim. Bizden yeni emekli olmuş bir hemşire var, kimi kimsesi de yok. Sanıyorum bugün hemen ararım. Çok teşekkür ederim. Ücret söz konusu değil. Sizin uygun göreceğiniz miktar neyse bir o kadar da benim için ekleyin. El sıkıştılar. Doktor, Cahit'in kendisine karşı bir şeyleri kanıtlama çabası içinde olduğunu hissediyordu. Ne olabilirdi bu? Çok zengin bir iş adamıydı Cahit Bey. Üstelik gençti, yakışıklıydı. Bütün yaralarına, berelerine, geçici ya da sürekli, henüz ne olduğu bilinmeyen sakatlığına karşın Sevin de hem güzel hem de çok çekici bir kızdı. Onları az önce hasta odasında birbirlerine sarılmış ağlaşırlarken görmüştü. Etkili bir görünümdü bu. Ona bile dokunmuştu. Ama bu şefkat ve sığınma sahnesinde sevgi neredeydi? Sevginin titreşimi neredeydi? ''Emin ölmüş.'' dedi telefonda Hiram. ''Vurmuşlar mı?'' dedi İlhan büyük bir heyecanla. ''Yok canım. Öyle, pisi pisine, trafik kazasında, bütün aile.'' Yüreğinde açıklaması güç bir burkulma. ''Hepsi mi? Nereden öğrendin?'' Az önce bizim arkadaşlardan biri telefon etti Ankara'dan. Emin'i tanır. Bugünkü gazetelerde görmüş ilanı. Ben ölüm ilanlarına bakmam ama onunla konuştuktan sonra baktım. Maalesef. İçinde yine de bir tuhaf ümit İlhan'ın. Şantiyeye ancak akşamları Mardin'den postayı getiren arabayla ulaşıyor gazeteler. Çok severdim Emin'i ama hepimizden çok senin arkadaşındı. Haber vereyim dedim. Yürekli çocuktu. Başın sağ olsun. Sen sağ ol. Cenazeler bugün mü kalkıyor? Perşembeye. Bugün salı. Yarınki uçağa binerse cenazeye yetişebilir. İçindeki acı sanki en yakın dostundan çok o tatlı, sevimli kızcağız için. Kaza nasıl olmuş? Öğrenebildin mi? Arkadaş da pek bir şey bilmiyormuş ama Hürriyet otomobilin fotoğrafını koymuş. Araba hurdahaş. Esenboğa yolunda olmuş kaza. Kızlarını karşılamaya gitmişler havaalanına. Şu Cahit denen pezevengin nişanlısı değil miydi o kızcağız? Sen anlatmıştım ya. Neyse, işte Esenboğa'dan dönüşte dün çok fırtına varmış Ankara'da. Kaymış mı ne olmuş araba? Şarampale yuvarlanmışlar. Hepsi mi? Telefonda kısa bir sessizlik, bir gazete hışırtısı. Kız ağır yaralı olarak kurtulmuş ama komadaymış. Gazete öyle yazıyor. Onun da durumu çok ağırmış. Bu kez de bir garip sevinç yüreğinde. Ölmemiş ya, belki de kurtulur. Kurtulursa ne olur? Benim mutlaka gitmem gerek Ankara'ya. Ne yani? Emin bilecek mi senin cenazesi için ta Ankara'lara gittiğini? Bilirsin, bu insanın kendi iç sorunudur. Metafizik bir sorun değil. Hem o yaşıyor, onu görmem gerek. Hiç değilse o kendisini görmek için oraya gittiğimi bilecektir. Öyleyse git. Şantiye şefi Ankara'dan gelen bir emirle İstanbul'a gönderileli beri İlhan'a karşı çok anlayışlı davranıyor. Tabii, ne demek kardeşim? Başın sağ olsun. Paran var mı? Yoksa çekinme, avans falan idare ederiz. O gece Hiram'ın oradan aradı ablasını. Neler oluyor abla? Gazetede okuduklarımız doğru mu? Nükhet'in sesi heyecanlı. Maalesef. Sevin'in durumu nasıl? Gazete komada diyor. Komada değil, açılmış ama bacakları tutmuyormuş. Yüreği yerinde dönüyor sanki. Nasıl? Ezilmiş mi yani? Bel kemiğinde bir çatlak varmış. Kısmi bir felç demiş doktorlar. Belli belirsiz bir sevinç mi var bu kez sesinde? Olamaz. Nükhet bu kadar da kötü yürekli olamaz. Belki geçici bir şeydir. Umalım. Mı? Zavallı kız. En çok ona üzüldüm. Bilmez miyim? Hep çok üzüldük. Cahit perişan oldu. Sahtekar pezevenk. Cahit efendi kızdan kurtulacağı için seviniyordur. Tereyağından kıl çeker gibi. Acımasız olma. Cahit çok iyi yürekli bir insandır. Hem önemli olan büyük anamın ne yapacağı. Dün akşam Ankara'ya gitti. Bakarsın felçli merçli demez. Sen gitmeyecek misin? Neye? Kızı görmeye mi? Bir telgraf çektim. Çiçek yolladım. Daha ne ister? Doğru ya. Daha ne ister? Cenazeye demek istemiştim. Yok. Biz Cahit'le ikimiz birden ayrılamayız şirketten. Hem şu sıralarda acayip işler oluyor burada. Ben gideceğim. Biliyorsun, Emin benim çok iyi arkadaşımdı. Karısını da tanırım. Salih amcayı da tanırdım. Tabii, sen git. Sevin'i de iyi tanırsın, öyle değil mi? Sesinde alaycı bir dokundurma mı var ablasının? Ölen ölüyor ama o kızcağız korkunç bir şey. Aman, bundan romantik bir aşk öyküsü çıkarmaya kalkma. Sustu. Ankara'dan İstanbul yoluyla dönemez misin o tarafa? Sanmıyorum. Şefe ayıp olur. İzninin tarihi belli oldu mu? Önümüzdeki ay umarım. Birden soğuk bir bilgi alışverişine dönüştü konuşmaları. Ne garip. Bu olanlar olmasa Sevin'i baştan çıkarması için nasıl yüreklendirirdi Nükhet onu? O gece Hiram'ın alev gibi yanan damında birer büyük bitirdiler. Ama yatağa uzandığında hala cin gibiydi. Hiram'ın tam olarak açıklayamadığı büyük bir sıkıntısı olduğunu seziyordu. Lafı döndürüp dolaştırıp Kürt sorununa, silahlı kışkırtmacılara, Mardin dolaylarını bir fırtına habercisi gibi saran gergin toplumsal atmosfere getiriyordu. Özellikle de Irak'taki gelişmelerden büyük bir kaygı duyduğu anlaşılıyordu. Ama bu gece İlhan'ın aklı tamamen başka yerdeydi. Dinliyormuş gibi yaparak başını sallıyor, arada bir birkaç sözcükle ilgisini belirtmeye çalışıyordu ama gerçekte aklını bir türlü Hiram'ın anlattıklarına veremiyordu. Sabah uyandığında anımsadıkları onun sözleri miydi yoksa gazete havadislerinden belleğinde kalanlar mıydı bir türlü kestiremedi. Hiram, İslam'ı iş kokteyli diye nitelendirirdi cenaze törenlerini. Küçük yerlerde belki pek o kadar değildi ama Maltepe Camii'ndeki kalabalığın durumu Hiram'ı fazlasıyla doğruluyordu. Salih Bey'in, Emin ve Zuhal'in akrabaları, eş ve dostları caminin avlusunu dolduran kalabalığın çok küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Geri kalanlar bütünüyle Cahit'in ve Büyük Hanım'ın tanıdıkları, daha doğrusu Yapış Holding'le iş ilişkisi olanlar, bankacılar ya da şöyle ya da böyle rakip sayılabilecek firmaların temsilcileriydi. Yüzden fazla çiçek ya da çeşitli vakıfların simgesel çeneklerini gönderenler de yine onlardı. Öğle namazının kılınması süresince Cahit'i abluka altına almışlar, ondan son ekonomik ve politik gelişmelerin iş hayatı üzerindeki etkileri hakkında İstanbulluların ne düşündüğünü öğrenmeye çalışmışlardı. Emin'in arkadaşları biraz daha üzgün görünmekle birlikte ötekilerden pek farklı değillerdi. Onlar da Güneydoğu'daki gelişmeler hakkında bilgi almaya çalışıyordu İlhan'dan. Hatta bir tanesi bir ara Kürt kızlarının cinsel yaşamları üzerine açık saçık bir fıkra bile anlattı. İlhan gülmedi ama çevresindekiler kahkahayı bastılar.
Ayrım sonu.